بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Yüce Rabbimizin adıyla başladığımız programımızda ona hamdü senalar sevgili Habibi Edibi Muhammed Mustafa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a binlerce salat ve selam eyleriz. Rabbimiz Teala'nın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun aziz dinleyenlerim. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetlerinde sizlerle tekrar buluşmamızı lütfeden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Her zaman olduğu gibi bugünkü sohbetimize de yine biraz sonra sizlere tefsirini aktaracağımız Bakara suresinin 158 ila 163. ayetlerin tilavetini takdim ediyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'deki ilahi buyruğu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا أولئك عليهم لعنة لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala'dan niyazımız odur ki, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Hazretleri başta olmak üzere, Hazreti Adem'den Efendimiz'e gelinceye kadar bil cümle peygamberan-ı izamın, ashab-ı kiramın, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın ervahına, Bedir ve Uhud'da şehit olan bil cümle ashab-ı kiram başta olmak üzere, günümüze gelinceye kadar bütün şühedai İslam'ın ruhlarına, azalarını kaybedip de ahiret yurduna böylece göçen bütün gazilerimizin ervahına, Sadat-ı Kiram Hazeratı'nın ve bil cümle müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam'ın ervahına, şu anda bizleri dinleyen, sizlerin ahiret yurduna göçmüş olan bil cümle ölmüşlerimizin ruhlarına ve bizlerden bir Fatiha bekleyen tüm mümin ve müminatın ruhlarına, Rabbimiz Teala okunan ayetlerin sevabını vasıl eylesin. Aziz dinleyenlerim, ilk ayet-i kerime Rabbimiz Teala'nın Bakara suresinde bizlere ifade buyurduğu 158. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnne's safa vel merve min şa'airillah. Femen haccel beyte ev i'temera fela cunaha aleyhi en يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder ve umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Ve her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa, şüphesiz ki Allah onu kabul eder ve yapılanı hakkıyla bilir. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, bu ayet-i kerimenin tefsirine şu ifadelerle başlıyor. Safa ve Merve, Allah'a taatin, İbadetin alametlerindendir. Allah Teala hac veya umre yapılırken vakfe yapılan, sa'y edilen ve kurban kesilen yerleri bizim için bir alamet kılmıştır. Biz bunlara bakarak nasıl ibadet edeceğimizi biliriz. Safa, Mekke'de bulunan bir dağın ismidir ve Adem Safiyullah Aleyhisselam üzerinde oturduğu için aynı kökten Safa, Safi ismini almışlardır. Merve de yine Mekke'de bulunan bir dağın ismi olup Adem Aleyhisselam'ın hanımı Havva validemiz üzerinde oturduğu için ona da İmraetun kelimesinden Merve ismi verilmiştir. Bir rivayete göre Safa tepesi üzerinde erkek bir put, Merve Tepesi üzerinde de bir dişi put vardı. Cahiliye Arapları Safa ve Merve arasında sa'y ederken tazim için bunlara dokunurlardı. İslam gelip de putları kırınca Müslümanlar cahiliye adeti olduğunu ileri sürerek Safa ve Merve arasındaki sa'y hususunda tereddüt yaşadılar. Bunun üzerine Allah Teala Müslümanlara bu iki dağ arasındaki sa'ye izin verdi ve bunların aslında Allah'ın koyduğu nişanlar olduğunu bildirdi. Safa ve Merve arasında sa'y etmenin meşru kılınmasındaki hikmet şudur. Anlatıldığına göre Hacer validemiz kendisinin ve oğlu İsmail'in susuzluğu artıp zor durumda kalınca bu iki tepe arasında koşup Allah'a dua etmiş, Allah da onun duasına icabet ederek onun için zemzem suyunu akıtmıştı. Bu yüzden iki tepe arasındaki sa'yı kıyamete kadar bütün mükelleflerin yapması gerekli bir ibadet kıldı. Hac veya umre niyetine kim Kabe'yi ziyaret etmek isterse, Safa ve Merve arasında sa'y etmesinde, gidip gelmesinde bir günah yoktur. Cahiliye döneminden bir adet olması sebebiyle bir günah doğurup doğurmayacağı hususunda Müslümanların şüpheye düşmeleri üzerine bunlar arasında sa'y etmenin günah teşkil etmeyeceği bu ayetle belirtilmiştir. Her kim kendisiyle Allah'a yaklaşılabilecek herhangi bir işi gönül hoşluğu ile yaparsa, şüphesiz Allah onun yaptığı ameli de, o ameli hangi niyetle yaptığını da bilir ve ona göre karşılığını verir. Tatavvu herhangi bir işi zorla değil de gönül hoşnutluğu ile yapmak demektir. Ayet-i Kerime'de geçen Allah şakirdir kısmına gelince, şakir vasfı Allah Teala için kullanıldığında yapılan taate, ibadetlere karşılık veren manasını taşır. İbn-i Temcid El-Havaşi isimli eserinde şöyle der: Allah'ın şükrü kulundan razı olması manasındadır. Sevap ve mükafat vermesi razı oluşunun bir neticesidir. Rıza şükrün gereğidir. Allah alimdir. Nafile ibadet yapanın niyetini de yaptığını da en iyi bilendir. Ayet-i Kerime bizleri farz ibadetlere olduğu gibi nafile ibadetlere de teşvik etmektedir. Yapılan bir tek nafileyi dahi bilip mükafatını veren Allah Teala'nın daha çok nafileye daha çok karşılık vereceği muhakkaktır. Nefisteki kötülükler oruçla öldürülür, zekatla yıkanıp temizlenir, namazla ruhani miraca tırmanır ve nihayet hac ile vuslata kavuşur. Süfyan-ı Sevri başından geçen bir olayı şöyle nakleder: Bir sene hacca gittim. Hac menasikini yerine getirirken Arafat'ta artık bundan sonra bir daha hacca gelmem diye içimden geçirdim. Sonra orada bulunan kalabalığa bir göz gezdirdim. İçlerinde bir ihtiyar asasına dayanmış bana uzun uzun bakıyordu. Yanına yaklaşıp selam verdim. Selamımı aldı ve bana, "Ey Süfyan, az önce niyet ettiğin şeyden vazgeç," deyince ben hayretimi gizleyemedim ve "Subhanallah, sen benim niyetimi nereden bildin?" dedim. O da, "Bunu bana Rabbim ilham etti," diye karşılık verdi. Sonra sözlerine şöyle devam etti: "Allah'a yemin ederim ki tam 35 kez hac ettim. 35. haccımı yaparken Arafat'ta, işte şu noktada durmuş, Allah'ın bize olan şu rahmetine bakıyor ve acaba Allah Teala benim ve şu insanların haccını kabul edecek mi, etmeyecek mi diye düşünüyordum. Güneş batıncaya kadar bu halde bekledim. Nihayet güneş battı, hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye akın akın edip gittiler ve yanımda hiçbir kimse kalmadı. Gece karanlığı çöktü, ben de uyudum. Şöyle bir rüya gördüm. Kıyamet kopmuş, insanlar mahşer yerinde toplanmış, amel defterleri dağıtılmış, mizanlar kurulmuş, sırat köprüsü yerine yerleştirilmiş, cennetin ve cehennemin kapıları açılmıştı. Cehennem dile gelmiş, Allah'ım bütün hacıları ateşimden ve soğuğumdan koru diye dua ediyordu. Ona şöyle denildi, sen başkalarının kurtulmasını iste. Çünkü zaten hacılar çölün susuzluğunu ve Arafat'ın sıcağını tatmaları sebebiyle susuzluk ve hararetinden korunmuşlar ve şefaate hak kazanmışlardır. Zira onlar sırf benim rızamı elde etmek için canlarıyla ve mallarıyla bu yola koyulmuşlardır. İhtiyar sözlerine şöyle devam etti. Sonra uyandım. Abdest alıp iki rekat namaz kılarak tekrar uyuyunca aynı rüyayı tekrar gördüm ve uykumda acaba bu rüya rahmani midir yoksa şeytani midir diye içimden geçirdim. Bana bu rüya Allah'tandır, elini uzat denilince elimi uzattım ve içine bir mektup kondu. Mektupta şu söz yazılıydı. Kâbe'yi ziyaret eden ve Arafat'ta vakfe yapan kimse, yakın akrabasından 70 kişiye şefaat eder. Süfyan-ı Sevri Hazretleri diyor ki, İhtiyar bu mektubu bana gösterdi ve aynı şeyin yazıldığını ben de okudum. Sonra İhtiyar, o günden bugüne her yıl hacca geldim ve yaptığım hacların sayısı 73'e ulaştı diyerek sözünü tamamladı. Bursevi Hazretleri bu bilginin Zehratur Riyaz isimli eserde bulunduğunu bizlere haber vermektedir. El-Eşbah ve Nezair adlı eserde şöyle denilmektedir diyor müfessirimiz. Müslümanların istifade edeceği bir ordugah, medrese ve tekke gibi binalar yapmak, ikinci bir kere hacca gitmekten daha faziletlidir. Ve nafile hac da nafile sadakadan daha faziletlidir. Farz olan haccı ifa etmek ise anne babaya itaatten önce gelir. Nafile hacda ise bu durum söz konusu değildir. Akıllı kimseye gereken Beytullah'ı ve onu ziyareti kastederek yola çıkmasıdır. Maddi durumu müsait olmasa da her hal ve himmet ile bunu Rabbinden istemelidir. Çünkü mühim olan sadece kalıbın değil, kalbin de gayb alemine doğru yönelmesidir. Et-Tevilatul Kâşaniye adlı eserde şöyle ifade edilmektedir. Safadan maksat kalp, Merve'den maksat ise nefistir. Kalp ve nefis Allah'ın dininin işaretlerindendir. Bu dinin kalple ilgili menasiki, yakin, tevekkül, rıza ve ihlas, nefisle ilgili olanları ise sabır, şükür, zikir ve fikirdir. Külli ve zati bir fena ile, yani yok oluş ile, vahdet-i zati makamına ulaşıp ilahi huzuruna giren, cemal ve celal nurlarında fenaya ermek suretiyle, yani yok olmak suretiyle müşahede makamına ulaşan kimsenin imkan buldukları, sonra kendisine bağışlanan hakkani varlıkla kalp ve nefis arasında gidip gelmesi hususunda bir sakınca yoktur. Seyr-ü sülükünü ikmal edip bekabillah derecesine ulaşan bir kimse, kalp makamında tekmil, talim, irşad ve halka şefkat bakımından, nefis makamında ise güzel ahlak, iyilik, takva, zayıf ve miskinlere yardım ve gayret tahsili açısından hayır işlerse, şüphesiz Allah bunun karşılığını fazlasıyla verir. Kaşani'nin sözü burada sona erdi diyor müfessirimiz ve bir Arap şairinden şu beyti aktarıyor bizlere. Ey nimetleri görülen, zatı gizli olan Allah! Sen su gibisin, biz değirmen. Sen rüzgar, biz ise o rüzgarın savurduğu tozlar gibiyiz. Tozlar açıkta görüldüğü halde rüzgar gizlidir. Kıymetli dinleyenlerim, 158. ayetin tefsiri burada sona ererken, ardından gelen 159. ayette Rabbimiz Teala Hazretleri şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâbi ulâike yel'anuhumullâhu ve yel'anuhumullâ'inûn. Sadakallâhul azîm. İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet ederler. Ayetle ilgili sözlerine şöyle başlıyor müfessirimiz. Tevrat'ta sadece bilginlerin değil, bütün herkesin şüphe etmeksizin anlayabileceği bir tarzda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği, kıblenin değişimi, haram ve helal gibi mevzuları açıklayan, Hazreti Peygamber'in peygamberliğine inanmanın ve ona uymanın gerekliliğini bildiren ayetlerimizi gizleyenler vardır. İşte onları Allah rahmetinden uzaklaştırır. İns ve cinnin müminlerinden ve meleklerden bütün lanet ediciler onlara Allah'ın laneti üzerinize olsun diyerek beddua ederler. Bu ayet Yahudi reisleri ve bilginleri yahut dinin ahkamından bir şey gizleyen herkes hakkında nazil olmuştur diyor müellifimiz. Ayet-i kerimede gizlemek anlamına gelen ketm ve kitman kelimeleri geniş anlamıyla açıklamasına ihtiyaç duyulan bir şeyi kasten gizlemek ve açıklamamak demektir. Bu bazen bir şeyi sadece gizlemek ve üzerini örtmekle bazen de Yahudi bilginlerin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vasıfları ve başka hususlarda yaptıkları gibi bir şeyi yok edip yerine başka bir şeyi koymakla olur. İbn-i Şeyh el-Havaşi adlı eserde şöyle demektedir. Ayet-i kerimede geçen beyyinat kelimesinden murat, akli deliller değil, peygamberlere indirilen kitaplar ve vahidir. Çünkü hüda ifadesi, akli ve nakli bütün delilleri içine alır. Allah Teala'nın hüda kelimesinden sonra biz onu kitapta açıkça belirttik kaydını getirmesi ne beyyinat ve hüdanın aynı şeyler olduğunu ne de aralarındaki atıf harfinin iki lafzın birbirinden farklı mana taşıdığını belirtmek için geldiğini gösterir. Hüdanın kitapta açıklanmış olması, onun indirilen vahiy cümlesinden olduğunu kabule götüreceği gibi, vahiyden istifade ile ortaya çıkarılan fayda, hikmetler olabileceğini düşünmeyi de engellemez. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'den şöyle nakledilmiştir. İki kişi karşılıklı lanette bulununca, ki buna lian denilmektedir, lanet aralarından kalkar ve ikisinden hangisi bunu hak ederse ona gider. Buradaki manaya göre Hazreti Peygamber'in Tevrat'ta geçen sıfatlarını gizleyen Yahudilere dönmektedir. Bir başka görüşe göre lanetçilerden maksat, Allah'ım, kötülükleri sebebiyle üzerimize yağmur düşmeyen Beni Adem'in isyankarlarına lanet et diyerek isyankarlara lanet okuyan hayvanlar ve haşerattır diyor müfessirimiz. Kıymetli dinleyenlerim, sözlerimizin bu kısmında bir ara vererek İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
Hüdadan gelmişiz cana, Hüdadan gelmişiz cana, Hüvel evvel, hüvel ahir, Hüvel evvel, hüvel ahir. Hu eden oldur bizi ihya, eden oldur bizi ihya, Hüvel halik, hüvel kadir, hüvel halik, hüvel kadir, hüvel halik, hüvel kadir hu. Duyup ol sırrı mutlaktan, duyup ol sırrı mutlaktan, eriş ana muhakkaktan, eriş ana muhakkaktan hu. İnayet hakkı ya haktan, İnayet hakkı ya haktan, Hüvel Mevla, Hüvel Nasır, Hüvel Mevla, Hüvel Nasır, Hüvel Mevla, Hüvel Nasır hu.
Aziz dinleyenlerim, sohbetimizin ikinci bölümüne 160. ayet ile devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İllellezîne tâbû ve aslahû ve beyyenû fe ulâike etûbu aleyhim ve enettevvâburrahîm. Sadakallâhul azîm. Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyenim. Bildiklerini gizlemekten ve diğer tevbe edilmesi gereken şeylerden tevbe edenlerin, ifsad ettiklerini telafi ile ıslaha çalışıp, Allah'ın kitaplarında bildirdiği hükümleri İnsanlara açıklayanların tevbesini Allah kabul eder. Ayetten anlaşıldığına göre tevbe ettikten sonra mesela birisini şüpheye düşürerek herhangi dini bir konuda yanlış anlayışa sebep olanın bu şüpheyi gidermesi gerekir. Daha sonra da tevbesinin tamam olması için Allah'ın açıklanmasını istediği hususları halka açıklaması gerekir. Hasılı gerçek tevbe ancak yapılmaması gereken şeyleri terk etmek ve gerekeni de yapmak suretiyle olur. İşte bu tarzda samimi olarak tevbe edenlerin tevbelerini Allah Teala kabul eder, günahlarını af ile onların üzerlerine rahmetini indirir. Zira tevbe kelimesi etubu veya tevvab şeklinde Allah'a isnad olununca kabul manası taşır. Tevbenin kabul olması ise tevbe edenin günahının bağışlanmasını, dolayısıyla azaptan kurtulmasını gerektirir. Şüphesiz ben tevbeleri çokça kabul eden ve bol bol rahmet eden Rabbinizim. Cenab-ı Hak böyle buyurmaktadır. Allah Teala yaşarken lanetlenenlerin öldükten sonra da nasıl lanetlendiklerini belirtmek üzere ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bakara Suresi 161. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun ulâike aleyhim lanetullâhi vel melâiketi وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Bursevi Hazretleri bu ayetleri şu ifadelerle açıklıyor. Bildiklerini gizleyip tevbe etmemek suretiyle, küfürlerinde ısrarla devam eden ve bu hal üzere ölen kimseler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramışlardır. Dünyada ve ahirette ebedi lanete müstahak olanlar sadece onlardır. Burada insanlardan, lanet edenlerden maksat müminlerdir. Çünkü insaniyetten istifade ettiklerinden ötürü, hakikatte insan denilmeye layık olanlar müminlerdir. İnkarcılar ise hayvanlar gibidirler, hatta onlardan daha şaşkın haldedirler. Bu sebeple Allah katında değere şayan bir yönleri yoktur. Diğer bir görüşe göre naz kelimesi umumi bir kelimedir, mümini ve kafiri bütün insanları içine alır. Çünkü kıyamet günü kafirler birbirlerine lanet ederler. Allah Teala da onlara lanet edecektir. Sonra melekler, sonra da insanlar lanet ederler. Zalim kimse zalimlere lanet eder. Kendisi zalim olduğu halde zalimlere lanet eden kişi aslında kendine lanet etmiş olur. Ve bu gibi kimselerin durumunu aziz dinleyenlerim, 162. ayette Rabbimiz Teala şöyle haber veriyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Halidine fiha. La yukhaffafu anhumul azabu ve la hum yunzarun. Sadakallahul azim. Onlar ebediyen lanet içinde kalırlar. Artık ne azapları hafifletilir, ne de onların yüzlerine bakılır. Bursevi Hazretleri bu ayetteki ifadeleri şu sözleriyle bizlere tefsir ediyor. Bunlar sürekli olarak cehennemde kalmak suretiyle daimi olarak Allah'ın rahmetinden uzak kalacaklardır. Yani ebedi olarak lanetlenmişlerdir. Azapları çok ve acıklıdır. Ne üzerlerinden kaldırılır ne de hafifletilir. Onlara tekrar dünyaya dönmeye, tevbe etmeye ve mazeret beyan etmeye süre tanınıp müsaade de edilmez. Başka bir ifade ile onlar sürekli olarak azaplandırılırlar. Tattıkları azap bir benzerine veya daha şiddetlisine bitişmek suretiyle devam eder. Orada istirahat etmeleri için bir an dahi mühlet verilmez. Ayette geçen nazardan maksat, beklemek anlamına gelen intizardır. O zaman mana şöyle olur. Onlar mazeret beyan etmek için bekletilmezler. Ya da kendilerine rahmet nazarıyla bakılmaz. Onların niyetleri şayet yaşasalar, ebedi olarak putlara ibadet etmek olduğu için, bu niyetlerine mukabil ebedi olarak cehennemde kalıp azabını tadacaklardır. Bunlar durumlarına göre cehennemin çeşitli tabakalarına yerleştirilirler. Küfürlerine göre azaplarının şiddeti de artar. Çünkü ameller gibi niyetler de farklılık arz eder. Hikmet gereği terbiye vaciptir. Kafirler Allah hakkında yanlış itikada sahip olmak suretiyle kötülük yaptıklarından ebedi olarak cehennemde kalmak ve asla cennete girememekle cezalandırılırlar. Yahudileri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bildiklerini gizlemek şeklinde bir takım davranışlara sevk eden amil, dünya hırsı ve baş olma arzusudur. Zira onlar cahil halk tabakasından elde ettikleri kazancın yok olmasından korkuyorlardı. Tabii bu korkuları onların tepe taklak cehenneme yuvarlanmalarına engel olamamıştır. Şöyle bir olay anlatılır. Zamanın birinde biri mümin, diğeri kafir, iki kişi beraberce balık tutmaya çıktılar. Kafir olan kendi ilahlarının adını anarak bolca balık tuttu. Mümin ise Allah'ın ismini çokça zikrettiği halde bir tane dahi tutamadı. Mümin nihayet güneş batarken bir balık tutabildi. O da elinden kaçıp suya düştü. Akşam olunca kafir ağı balık dolu bir halde evine dönerken müminin eli boştu. Müminin omuzunda bulunan görevli melek bu duruma çok üzüldü. Göğe çıkıp Allah Teala kendisine mümin kulun cennette varacağı yeri gösterince melek, vallahi onun varacağı yer burası olunca başına gelen durum ona hiçbir zarar vermez dedi. Sonra Allah Teala ona kafir kulun cehennemde varacağı yeri gösterdi. O zaman da melek, vallahi varacağı yer burası olunca kazandığı dünyalık ona hiçbir fayda sağlamaz dedi. Bu hadise Şerhul Hutab isimli kitapta zikredilmiştir diyor müfessirimiz. Şiirde denilmiştir ki, sevgilinin gözü gaflet uykusunda, bülbül ise yüz visal buldu. Uyuyanın görmeyen gözü, hasetçi uyanıklardan daha iyidir. Cehennem azabının ne olduğunu gerçekten bilen bir kimse, asla günah işleyemez. İçerisinde yılan bulunması muhtemel bir deliğe, elimizi sokmaktan korkarız ama, neden cehennemin şiddetli azabını bildiğimiz halde günah işlemeye cüret ederiz? İşte Yahudi bilginleri gerçekler ortaya çıkıp bildikleri de kendilerine fayda sağlayamadığı için hem kendileri saptılar hem de insanları saptırdılar. Allah Teala onları bu sebeple yardımsız bırakarak rahmetinden kovmuştur. Kıymetli dinleyenlerim, 163. ayet-i kerimeye gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü sohbetimizin son ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilahukum ilahum vahid. La ilahe illa huverrahmanurrahim. Sadakallahul azim. İlahınız bir tek Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Ey insanlar! Sizin ibadet etmenize layık ve hak sahibi olan ilahınız Allah, ilahlıkta tektir. Bu hususta onun hiçbir ortağı yoktur. Ondan başkasının ilah olarak isimlendirilmesi de doğru değildir. Çünkü ondan başka mabut yoktur. Ayet-i kerimedeki La ilahe illa hu, ondan başka ilah yoktur ifadesi, Allah'ın ilahlıkta tek olduğunu pekiştirmekte, ibadet edilmeye layık olmasalar da başka bir takım ilahların olabileceği şüphesini de zihinlerden uzaklaştırmakta ve şu manaya işaret etmektedir. İşte siz Allah'ı böyle tanıyınız. Devamlı olarak ona ibadet ediniz. Ondan başkasından ne korkunuz ne de istekte bulununuz ve ondan başkasına asla kulluk etmeyiniz. Hakikat ehline göre hu kelimesi halis bir isimdir. Çünkü Allah'ın tek olan zatına delalet eder, zahir veya zamir her kelime onlara göre hakiki isimdir. Mesnevi'de şöyle denilmektedir. İsmi hu olmadan nefsin hevasından kim kurtulabilir? Ey onun adıyla, hu ismiyle kani ve mutmain olan, sen hakikati olmayan hiçbir ad gördün mü? Gül, gaf ve lam harfini söylemekle gül olur mu? Sen hu ismini söylerken yürü git, müsemmayı ara. O müsemma ne yukarıdadır ne de aşağıda su içindedir. Eğer harf ve isimden geçip alemi uluhiyete ermek dilersen, nefsini görmekten, benlik duygusundan temizlemelisin. Demir gibi demirliğini ateşle, renksiz eyle. Demirlikten çık, ateş ol. Riyazet sayesinde kalp aynasını paslardan temizlemeye bak. Benliğini benlik vasıflarından saf ve temiz hale getir ki, alemi hüviyet gibi vasıfsız ol ki kendi zatını görebilesin. Peygamberlere has olan ilmi gönlünün derinliklerinde bulasın. İlmi ledun, kitapsız, yardımcısız ve ustasız öğrenilir. Bu ilmin kaynağı makamı hudur ve oradan vasıtasız alınır. Çünkü bu ilim bir takım kimselerin verdiği renk gibi suni değildir. Aziz dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen o Rahmandır, Rahim'dir kelimelerine gelince, asıl ve füru, büyük ve küçük, bütün nimetleri veren O'dur. Ondan başka hiçbir kimse bu sıfata layık değildir. Çünkü ondan başka her şey ya nimettir veya nimet verilendir. Bu da gösteriyor ki ondan başkası ne ilah olmaya ne de ibadet edilmeye layık olabilir. Allah'ın Rahman ve Rahim oluşu onun vahdaniyetine delil teşkil etmektedir. Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle der: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Şu iki ayette Allah Teala'nın ismi azamı zikredilmektedir. Bunlardan birisi Bakara suresinin 163. ayetidir. Ki biz o ayeti aktarıyoruz sizlere aziz dinleyenlerim. Şöyle buyuruyor Rabbimiz: İlahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Hadis-i şerif devam ediyor. İkincisi ise Bakara suresinin 255. ayetidir. Hay ve kayyum olan Allah ki ondan başka ilah yoktur. Bu iki ayeti celileden ilki, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilahukum ilahum vahid. La ilahe illa huvarrahmanurrahim. İkincisi ise, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum diye başlayan ayetel kürsinin ilk ifadeleridir aziz dinleyenlerim. Müşriklerin Kabe'nin etrafında 360 tane putları vardı. Bu ayeti duyunca taaccüp edip de bu kadar insanı tek bir ilah nasıl idare edecek eğer Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir ilahın varlığı iddiasında doğru ise, bize doğruluğunu ispatlayacak bir delil getirsin dediler. Bunun üzerine Bakara suresinin 164. ayeti celilesi nazil oldu. Ayet-i kerimenin meali şöyle: Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok deliller vardır. İşte böyle buyuruluyor aziz dinleyenlerim. Kıymetli dinleyenlerim, Allah Teala'nın lütuf ve ihsanıyla inşallah önümüzdeki hafta ilk ele alacağımız ayet-i kerime bu olacağını ifade ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Yeniden sizlerle buluşuncaya kadar Rabbimiz Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız aziz ve muhterem dinleyenlerim.